Ayrım 24, sayfa 213. Whiteside'lar cennet çayırına yerleşir yerleşmez vadinin en belli başlı ailesi olup çıkmışlardı. Okumuş kimselerdi, güzel bir çiftlikleri vardı. Çok zengin olmamakla birlikte halleri vakitleri iyiydi. Ve en önemlisi güzel, oturaklı, rahat bir evde yaşıyorlardı. Ev bu ailenin simgesiydi. Gününe göre lüks bile sayılabilecek ferah, sevimli, şirin, beyaz. Büyüklüğü eve oturaklı bir hava veriyordu. Gel gelelim onu vadideki öbür evlerden, renk köylerindeki kuleler gibi üstün kılan şey sık sık tazelenen o bembeyaz boyasıydı. Komşular beyaz köşkü beğendikleri gibi beyaz köşkün varlığı sayesinde daha bir güvence duyuyorlardı. Bu ev kültür, üstünlük, kibarlık demeye geliyordu onların gözlerinde. Richard Whiteside'ın hiçbir adilik, zalimlik, haksızlık yapamayacak efendi bir insan olduğunu anlayabilmek için evine bakmak yeterdi. Komşulardan kimi Richard'tan daha paralı olmakla birlikte böyle bir ev yaptırtamayacaklarını biliyorlardı. Kopyasını çıkarsalar bile eski dükalıklardaki ahalinin şatoyla övünmesi gibi onlar da bu beyaz köşkle övünüyorlardı. Böylece Richard daha çok evi yüzünden etiket konusunda, ufak tefek konu komşu çekişmeleri konusunda vadinin resmi yargıcı, hakemi yerine geçti. Komşuların bu güvenine karşılık Richard'ın yüreğinde de tüm vadiyi kapsayan bir babalık duygusu gelişti. Yaşını aldıkça vadide tüm olup bitenleri kendi işi sayar oldu. Komşular da bunu ancak övünçle karşılıyorlardı. Aradan 5 yıl geçtikten sonra Alicia'ya içgüdüsü ikinci bir çocuk doğurmanın zamanı geldiğini söyledi. Richard bunu duyunca "Doktor çağırayım," dedi. "Tehlike olup olmadığını doktor bilir." "Yok Richard, doktorlar bilemez. İnan bana, kadın kısmı kendi kendini doktorlardan daha iyi bilir." Richard, doktorun söyleyeceklerinden ürktüğü için karısına boyun eğdi. Kendi kendine, "Kadın kısmının içindeki tanrı tohumudur bu," diyordu. "Doğa bu yanılmaz bilgiyi kadınlara bağışlamış ki soyumuz üresin diye." 6 ay işler yolunda gitti. Sonra Alicia'yı eritip bitiren bir hastalık baş gösterdi. Sonunda çağrılıp geldiğinde doktor, öylesine küplere bindi ki Richard'la konuşmadı bile. Doğum süreci bir dehşet zamanı olup çıktı. Richard oturma odasında oturmuş, koltuğun yanlarına yapışmış, yukarıki yatak odasında yükselen cılız haykırışları dinliyordu. Benzi kül rengindeydi. Uzun saatlerden sonra haykırışlar durdu. Richard korkudan öylesine sersemlemişti ki doktor içeri girdiği zaman bile başını kaldırıp bakmadı. Doktor yorgun bir sesle "Çıkar şu şişeyi," dedi. "Senin enayiliğinin şerefine içelim birer tek." Richard ne başını kaldırıp baktı ne bir karşılık verdi. Doktor bir süre daha yiyecek gibi baktı ona. Sonra da yumuşak bir sesle konuştu. "Karın ölmedi. Neden mi? Tanrı bilir. Bir bölük askerin canını çıkartmaya yetecek kadar acı çekti. Şu zayıf, naif kadınlar yok mu? Gerçekte canavar gibi sağlam oluyorlar. Bu arada çocuk öldü." Birden doktor, ilk keski buyruğunu hiçe saydı diye Richard'ı cezalandırmak isteğine kapıldı. "Bebekten gömülecek pek bir şey kalmadı geriye," dedi. Sonra fırladığı gibi evden çıkıp gitti. Çünkü herhangi bir insana Richard Whiteside'a acıdığı kadar acımak ağrına gidiyordu. Alicia sakat kaldı. Küçük John kendini bildi bileli annesi sakattı. Kendini bildi bileli babasının annesini merdivenden kucağında indirip çıkardığını görmüştü. Alicia çok konuşmuyordu ama o bilgelik dolu anlaşılmaz gülümseyiş gözlerinde daha sık ışır olmuştu. Zayıflığına karşın evi şaşılacak bir düzenle çekip çeviriyordu. Ev işlerini yapan, bunu kendi evlilik yaşamlarına bir hazırlık saydıklarından bu evde çalışmaya can atan, gürbüz, dayanıklı köy kızları her yemekten önce talimat almak üzere hanımın karşısına çıkıyorlardı. Yatağında ya da sallangaçlı koltuğunda uzandığı yerden Alicia evin tüm gidişatını yönetiyordu. Her gece Richard onu yatağa kucağında taşıyordu. Alicia sırtını o kar gibi yastıklarını dayayıp uzandığında Richard bir sandalye çekip onun başucunda bir süre oturarak uykusunu getirinceye dek avucunu okşayıp duruyordu. Her gece Alicia "İyisin ya Richard, mutlusun ya?" diye soruyordu. Mutluyum, diyordu Richard. Sonra karısına çiftlikten, vadi halkından söz ediyordu. Gündelik olayların raporu gibi bir şey. O konuştukça Alicia'nın yüzünde o her zamanki gülüşü beliriyor, göz kapakları ağırlaşmaya başlayıp Richard lambayı söndürünceye değin de bu gülümseyiş silinmiyordu. Değişmez bir tören, bir tür ayindi bu. 10. yaş gününde John için bir eğlenti düzenlediler. Vadinin dört bir yanından gelen çocuklar ayaklarının ucuna basarak köşkü dolaşıyor, yıllardır lafını dinledikleri lükse, görkeme kocaman gözlerle bakıyorlardı. Alicia terasta oturmaktaydı. ''Böyle sessiz durmayın çocuklar!'' diyordu. ''Koşun, oynayın, eğlenin!'' Ne var ki Whiteside Köşkü'nde koşup bağırmak çocukların elinde değildi. Kilisede koşup bağırmak gibi bir şey olurdu bu. Odaları birer birer gezdikten sonra evin baskısına dayanamaz duruma geldiler. Topu birden samanlığa doluştular. Çılgın kahkahalarıyla haykırışları terasa, Alicia'nın gülümseyerek oturduğu yere ulaşıyordu. O gece yatağına yatınca Alicia gene ''Mutlu musun Richard?'' diye sordu. Yüzü hala çocukların eğlenmesinden aldığı tatla ışınlakta olan Richard ''Çok mutluyum'' dedi. Kadın ''Çocuk konusunda tasalanma Richard'' diye ekledi. ''Hele bekle biraz, her iş yoluna girer.'' Onun içindeki gizli, her şeyi kapsayan bilgi buydu işte. ''Biraz bekle, zamanın boğuntusuna hiçbir şey uzun süre karşı koyamaz, sağ çıkamaz bundan.'' Richard, karısının bu konudaki bilgisinin kendisininkinden üstün olduğunu biliyordu. ''Çok beklemeyeceğiz.'' diye Alicia gene konuştu. ''Neyi? Bir düşünsene, John'u diyorum, 10 yaşında şimdi. Bilemedin 10 yıl sonra evlenir. Sonra da anlamıyor musun? Bildiklerini ona öğret. Hanedanın kurulmuş sayılır Richard. Elbette biliyorum bunu. Aile yönünden hiçbir kaygım yok. Ona Herodotos'u okumaktan başlayacağım Alicia. Anlayacak yaşa geldi sayılır. Yarın Myrtle yedek yatak odalarını temizlese iyi olacak. 3 aydır havalandırmadık bile. John Whiteside... Babasının ona okuduğu üç büyük yazarı hiç unutmadı. Herodotus, Tukidides, Sinefon. Lüle taşı ağızlık kızılımsı kahverengiydi şimdi. Her yanı uyumlu olarak incecikten koyulmuştu. Tarih tümüyle buradadır, derdi Richard. İnsanoğlunun yapabileceği her şey bu üç kitapta yazılıdır. İnsanoğlunun sevgisiyle üç kağıtçılığı, aptalca namussuzlukları, dar görüşü, yiğitliği, soyluluğu, yüceliği, iç sızlatan güçsüzlüğüyle çaresizliği. Geleceği de bu kitaplara göre yorumlayabilirsin John. Çünkü bu üç kitapta yazılanların dışında hiçbir şey olmamıştır. Bundan sonra da olamaz. Bunlara kıyasla İncil, kimlikleri pek belirli olmayan bir halkın noksanlarla dolu bir tarihçesi gibi kalır. John, babasının ev konusundaki duygularını da hiç unutmayacaktı. Bu köşkün köklü bir aile simgesi, bir aile ocağının çevresinde örülmüş bir tapınak olduğunu. Babası zatüreye tutulup birdenbire öldüğü zaman John, Harvard'ın son sınıfındaydı. Annesi yazdığı mektupta ona, ''Bu dönemi bitir, sonra gel.'' diyordu. ''Burada senin yapabileceğin bir şey yok. Okulunu bitirmen babanın en büyük dileğiydi.'' Sonunda okulu bitirip evine döndüğü zaman John, annesini çok çökmüş buldu. Alicia yatağından hiç kalkamıyordu artık. John onun başucuna oturdu. Babasının son günlerinin öyküsünü dinledi. ''Benden sana tek bir şey söylememi istedi John.'' Dedi ki, ''John'un kafasına sok. Soyumuzu o yürütecek.'' dedi. ''Gelecek kuşaklarda adımın yaşamasını istiyorum.'' dedi. Az sonra da sayıklamaya başladı. John'un bakışları pencereden dışarıya, evin gerisindeki toparlak sırtlı tepeye dikilmişti. İki gün sayıkladı baban. İki gün boyunca hep çocuklardan konuştu. Çocuk dedi, çocuk dinledi. Başka laf etmedi. Çocukların merdivenden koşarak inip çıktıklarını duyuyordu. Yorganının ucundan ısıldıklarını sanıyordu. John, onları kucaklayıp kaldırmak, bağrına basmak istiyordu. Derken, öleceğinden hemen önce bu sanrılar silinip gitti. Baban çok mutluydu. Geleceği gördüm Alicia dedi. Öyle çok torunlarımız olacak ki. Mutluyum Alicia dedi bana. John başını avuçları arasına almıştı şimdi. O zaman annesi, hiçbir şeye karşı direnmeyip tüm sorunları zamana bırakan annesi yatakta zorla doğrulup oturdu. Oğluna sert bir sesle "Evlen!" diye bağırdı. "Ölmeden görmek istiyorum. Evlen. Çocuklar doğurabilecek güçlü, kuvvetli bir kadın istiyorum. Senden sonra çocuk yapmadım ben. Bir tane daha doğurursam ölecektim. Çabuk bir kız bul kendine de evlen. Evleneceğin kızı görmek istiyorum." Gene yastıklarının üstüne kendini bıraktı. Ne var ki gözleri mutsuzdu ve o bilgelik dolu gülümseyiş dudaklarından silinmişti. John 6 yıl evlenmedi. Bu süre içinde anası kurudu, ufaldı, mavimsi, saydam bir deriyle kaplı minnacık bir iskelet olup çıktı. Gene de yaşamın yakasını bırakmıyordu. Gözleri oğlunu sitemle izler gibiydi. Annesinin bakışıyla karşılaştığı zaman John utanç içinde kalıyordu. En sonunda bir sınıf arkadaşı Batı'ya gezmeye geldi. Kız kardeşini de getirmişti. Bir ay Whiteside çiftliğinde konuk kaldılar. Bu ayın sonunda John, Villa'ya evlenme teklif etti. Olumlu yanıt aldı. Bunu anasına söylediği zaman Alicia, genç kızla baş başa konuşmak istedi. Yarım saat sonra Villa, hastanın odasından çıktığında yüzü alev alev yanmaktaydı. "Ne oldu canım?" diye John sordu. Hiçbir şey olmadı. Annen bir dolu soru sordu bana. Sonra da beni uzun uzun gözden geçirdi. John, öyle yaşlandı ki artık, dedi. Düşünceleri yönünden de çok yaşlandı. Annesinin odasına girdi. Alicia'nın yüzündeki o ateşli hasta, pusarık bakış silinmiş, eski giz dolu, bilgi gülüşü geri gelmişti. Tamamdır John, dedi Alicia. Çocukları beklemek isterdim ya, olamayacak. Ölmemek için direnebildiğimce direndim. Yaşamaktan bıktım artık. İnatçı yaşam iradesinin pençelerini bu hafifçecik gövdeden çözdüğünü insan neredeyse gözleriyle görebiliyordu. Alicia o gece komaya girdi. 3 gün sonra da bir öğle uykusuna dalmışçasına sessizcecik, hafifçecik öldü. John Whiteside köşke babasının gözüyle bakamıyordu. Daha çok seviyordu bu evi. Ev ona kendi gövdesinin kabuğu gibi geliyordu. Nasıl aklı gövdesinden ayrılıp dere tepe dolaşabiliyorsa kendisi de bu evden ayrılıp gidebilirdi. Ne var ki gittiği gibi dönüp gelmesi de zorunluydu. Evin boyasını 2 yılda bir tazeliyor, bahçedeki çiçekleri kendisi dikiyor, taflanları kendi eliyle kırpıyordu. John'un vadideki yeri babasınınki kadar saygınlık taşımıyordu. Babasından daha az ağırbaşlıydı o. Babasının her konuda taşıdığı kesin kanılar onda yoktu. Bir tartışmada karar vermesi gerektiği zaman her iki yönün de haklı olduğu sayısız noktalar bulup çıkarmakla kendini yükümlü sayıyordu sanki. O kocaman rüle taşından piponun rengi artık koyulaşmış, içinde kırmızı ışık noktaları yanıp sönen bir siyaha dönmeye başlamıştı. Villa Whiteside vadiyi ilk günden sevdi. Alicia gururlu, sessiz, uzak, herkesin biraz ürktüğü bir insandı. Vadidekiler onu pek seyrek görürlerdi. Görüştükleri zaman Alicia onlara karşı kibar, yumuşak, iyi yürekli davranır, gönül kırmamaya çok özen gösterirdi. Bu yüzden de vadidekiler kendilerini derebeyinin şatosuna giden köylülere benzetirlerdi. Villa ise vadi kadınlarını konukluğa gitmesini çok seviyordu. Komşuların mutfaklarında oturup acı çay içmeye, ev yönetimiyle ilgili sayısız önemli konular üstüne çene çalmaya bayılıyordu. Alıp verdiği yemek reçetelerinin sayısı belirsizdi. Her gittiği eve ev sahibinin özel reçetelerini yazabileceği ufak bir defter götürüyordu. Komşuları onu Villa diye çağırıyor, çoğu sabahlar ona çaya geliyorlardı. John'un dışa dönük, insan canlısı bir kimse oluşu belki biraz da Villa yüzündendir. Babasının kendini çevresinden geri tutmak yoluyla edindiği nüfuz ve kudreti John yitirmişti. John komşularını seviyordu. Sıcak öğleden sonralarda terastaki bez şezlongda oturur, işten başlarını alıp onu uğrayan komşularla hoşbeş ederdi. Nice siyasal tartışmalar sürdürülürdü bu terasta. Limonatalar içilirken nice konularda ufak açık oturumlar düzenlenirdi. Bütün vadinin toplumsal ve siyasal yapısı bu terasın üstünde kuruluydu ama hep yarı şaka bir hava içinde. John dünyaya şakacı bir alaycılıkla bakıyordu. Onun bu tutumu sayesinde çoğu kırsal bölgelerin yaşantısını zehirleyen, O yırtıcı siyasal karşıtlıklar, şiddet dolu dinsel saplantılar bu vadide barınamaz olmuştu. Komşular arasındaki görüşmeler sırasında ulusal ya da yöresel bunalımlardan, felaketlerden söz açıldığı zaman John, babasından kalan o üç büyük eski kitabı çıkararak şimdiki olayın eski zamanlarda geçmiş bir benzerini bulup okumaya bayılırdı. Eski çağ büyüklerine olan sevgisi babasınınki kadar derindi. Pazarları öğle yemeklerine çoğu zaman komşu bir karı kocayı, kimi zaman da belki bir gezgin papazı çağırırlardı. Yemek hazır olup sofra kuruluncaya değin kadınlar mutfakta haşır neşir olurlardı. Sofraya oturulduğu zaman papaz efendi, içinde yanan kutsal ve acımasız zafer ateşinin çevrede esen yumuşak hoşgörü havası içinde eriyip gittiğini sezerdi. Öyle ki tatlılar ortaya getirilip de elma şarapları içilmeye başlandığı zaman ateşli bir Baptist papazının vaftiz konusunda yürütülen yumuşak bir şakaya kahkahalarla gülecek kadar gevşediği bile görülmüştü. Ayrım 24 sonu, sayfa 220. Bu bölümde geçen yabancı isimler: Ren, R-E-N, Myrtle, M-Y-R-T-L-E, Baptist, B-A-P-T-I-S-T.